Ayrım 26, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 289, 17. bölüm. Jane korkuyla uyandı. Nerede ve kiminle olduğunu, Rusların kendisini yakalayıp yakalamadığını bilemiyordu. Bir an sazlardan yapılma dama bakıp burası hapishane mi yoksa diye düşündü. Kalbi çıkacakmış gibi çarparak doğrulunca Alice'in uyku tulumu içinde ağzı açık uyumakta olduğunu gördü. Vadiden çıktık diye hatırladı. Kaçtık. Ruslar nerede olduğumuzu bilmiyorlar ve bizi bulamazlar. Yeniden yatıp kalp atışlarının normale dönmesini bekledi. Alice'in planladığı yoldan gitmiyorlardı. Kuzeye Komar'a gidip Komar Vadisi'nden Nuristan'a girecekleri yerde Saniz'den güneye dönmüşler ve Aryu Vadisi boyunca doğuya yürümüşlerdi. Beş Aslan Vadisi'nden daha çabuk çıkabilmeleri için Muhammed önermişti bu yolu. Sabah şafak sökerken yola çıkmışlar ve gün boyunca hep yokuş yukarı yürümüşlerdi. Muhammed önde Maggie'yi yedekte çekerek götürüyor, Alice ile Jane şantalı sırayla taşıyorlardı. Öğle üzeri Aryu köyünde durup kuşkulu bakışlı yaşlı bir adamdan ekmek satın almışlardı. Aryu uygarlığın sınırı olmuştu. Ondan sonra artık kayalıklı nehir ve iki yanda çıplak fil dişi dağlardan başka hiçbir şey yoktu. Öğleden sonra da buraya varmışlardı. Jane yine doğruldu. Chantal yanı başında sıcak su torbası gibi ısı yayarak rahat rahat soluyarak uyuyordu. Alice kendi uyku tulumundaydı. İki tulumu birleştirebilirlerdi. Ama Jane gece Alice'in Chantal'ı ezeceğinden korktuğundan ayrı yatıyorlardı. Muhammed yan odadaydı. Jane Chantal'ı uyandırmamaya çalışarak kalktı. Pantolonunu giyerken sırtının ve bacaklarının ağrıdığını fark etti. Yürümeye alışkındı ama hem bütün gün yürümek hem de hiç dinlenmeden yokuş tırmanmak kendisini iyice yormuştu. Bağcıklarını bağlamadan botlarını giyip dışarı çıktı. Dağların parlak soğuk ışığı gözlerini kamaştırmıştı. Bir yanı bir dere akan yemyeşil bir yayladaydı. Bir tarafta dağ dimdik yükseliyordu. Hemen eteğinde de birkaç taş ev ile hayvanların barındığı çitle çevrili bir alan vardı. Evler boştu, hayvanlar da çoktan göçmüşlerdi. Yazlık otlaktı burası. Çobanlar kışlık otlaklarına gitmişlerdi. Beş Aslan Vadisi'nde hala yazdı ama bu yükseklikte sonbahar Eylül'de başlıyordu. Jane dereye kadar yürüdü. Muhammed'i rahatsız etmeyecek kadar uzakta olduğundan hemen soyunup suya girdi. Su insanı yakacak kadar soğuktu. Bir dakika bile duramayıp dişleri takırdayarak kendini dışarı attı. Lanet olsun diye söylendi. Uygarlığa dönene kadar kirli kalmaya kararlıydı artık. Elbiselerini giydi. Bir tek havluları vardı, onu da Chantal'a ayırmışlardı. Eve koştu. Yoldan topladığı çalı çırpıyı bir gece öncesinin közleri üzerine yerleştirip yanana kadar üfledi. Donmuş ellerini ateşle ısıttı. Chantal'ı yıkamak için ateşin üzerine bir tencere su koydu sonra. Suyun ısınmasını beklerken diğerleri de uyanmışlardı. Önce Muhammed kalkmış yıkanmak için dışarı çıkmıştı. Ardından her tarafının ağrıdığından yakınan Alice ve en sonra da açlıktan hemen yaygarayı koparan Chantal. Jane nedenini bilmeden kendisini neşeli hissediyordu. Oysa iki aylık bebeğini dünyanın en vahşi bölgelerinden birine götürdüğü için kaygılı olmalıydı. Ancak heyecanını silip süpürmüştü mutluluğu. ''Neden mutluyum ki?'' diye sordu kendi kendine. ''Alice'de olduğum için elbette.'' Chantal da sanki annesinin göğsünden mutluluk emiyormuş gibiydi. Çobanları bulamayınca gece yiyecek bir şey satın alamamışlardı. Ancak ellerindeki pirinç ile tuzu suya atıp yiyecek bir şeyler yapmışlardı. Şimdi kalanını da kahvaltıda yiyeceklerini düşününce Jane'in sevinci biraz hafifler gibi oldu. Chantal'ı besledikten sonra yıkayıp altını değiştirdi. Yedek bezi dün gece derede yıkayıp ateşin önünde kurutmuştu. Şimdi de gidip derede yıkayacak, sonra rüzgar ve atın ısısının kurutacağını umarak heybenin üzerine serecekti. Annesi olsa torununun bütün gün aynı bezde durmasına ne derdi? Dehşete kapılırdı herhalde. Alice ile Muhammed atı yüklediler. Bugünkü yolları dünden daha zorduydu. Yüzyıllardır Nuristan'ı dünyanın geri kalmış bölümünden tecrit edilmiş tutan sıra dağları aşacaklardı. 4000 metre yüksekliğindeki Aryu geçidine tırmanacaklardı. Yolun büyük bir bölümünde kar ve buzla boğuşacaklardı. O gün kuş uçuşuyla 10 mil ötede olan Linar köyüne varmayı umuyorlardı. Ama yürüyerek oraya ancak öğleden sonra varabilirlerdi. Yola çıktıklarında güneş parlak ama hava soğuktu. Jane kalın çoraplarını, eldivenlerini ve kürk astarlı ceketinin içine de su geçirmez kazağını giymişti. Şantalı kazağı ile ceketi arasında yaptığı askıda taşıyordu. Aryu nehrini izleyerek otlaktan çıktıklarında sert ve düşmanca manzaraya girdiler yine. Yamaçlar kupkuruydu. Jane uzaklarda bir yamacın eteğinde göçebe çadırlarını gördü. Çevrelerinde başka insanlar olmasına sevinmesi mi yoksa korkması mı gerektiğini bilemiyordu. Onların dışında gördüğü tek canlı sert rüzgarda uçan bir kartaldı. Gözle seçilebilen bir patika bile yoktu ortalıkta. Jane Muhammed'in yanlarında olmasına seviniyordu. Muhammed önce dereyi izledi ama dere daralıp yok olunca da hiç eksilmeyen bir güvenle yoluna devam etti. Jane adama yolunu nasıl bulduğunu sorunca Muhammed yol kenarında belirli aralıklarla taşlar yığılı olduğunu söyledi. Jane taşları adam gösterene kadar fark etmemişti. Az sonra toprak karla örtülmeye başladı. Kalın çoraplarına ve botlarına rağmen Jane'in ayakları donuyordu. Neyse ki Şantal yol boyunca hep uyuyordu. 2 saatte bir dinlenmek için duruyorlar. Jane bu aradan yararlanıp kızını besliyordu. Öğle olunca Aryu geçidini gören bir yerde yarım saat mola verdiler. Jane daha şimdiden yorulmuştu, sırtı ağrıyordu. Ayrıca ölesiye acıkmıştı. Öğle yemeği olarak dutlu cevizli keki yediler. Geçide giden yol korkunç ve ürkütücüydü. Jane o dimdik yokuşa bakınca yüreği duracak gibi oldu. Biraz daha burada oturayım diye düşündü ama çok geçmeden soğuktan titremeye başlamıştı. Alice bunu görünce hemen ayağa fırladı. Haydi burada donup kalmadan yola çıkalım dedi neşeyle. Jane de keşke bu kadar neşeli olmasan diye düşündü. Güçlükle doğruldu. ''Ver Şantal'ı ben taşıyayım.'' dedi Alice. Jane minnetle uzattı bebeği. Muhammed Maggie'nin dizginlerini çekerek önden yürüyordu. Jane onun arkasına geçti. Yamaç dik ve yer kardan kaygandı. Jane birkaç dakika sonra durmadan öncekinden daha fazla yorulmuştu. Soluk soluğa her tarafı ağrılar içinde yürürken Alice'e ''Buradan seninle kaçmam, Sibirya'dan tek başıma kaçmamdan daha kolay.'' dediğini hatırladı. Şimdi de belki ikisini de beceremezdim diye düşünüyordu. Bunun böyle olacağını bilmiyordum diye hatırlattı kendine ve daha da kötü olacağını da biliyorsun. Bırak bunları şimdi acınacak yaratık. Tam o anda buzlu bir kaya üzerinde kayıp sendeledi. Alice hemen arkasından kadını tutup kaldırdı. Jane onun arkadan kendisini dikkatle izlemekte olduğunu hissedince içi adama karşı sevgiyle doldu. Alice kendisini Jean-Pierre'in hiç yapmadığı gibi koruyordu. Jean-Pierre olsa önden yürür, yardıma ihtiyacı varsa seslensin diye düşünürdü. Bu davranışı yüzünden yakındığı zaman da kendisinin eşit davranış isteyip istemediğini sorardı. Doruğa varmış sayılırlardı artık. Jane öne eğilerek yürüyor, az daha, biraz daha diye düşünüyordu. Başı dönüyordu, bayılacak gibiydi. Önünde Maggie taşlar üstünde kaydı, son 1-2 adımda hızlanıp Muhammed'i de yanı başında koşturdu. Jane adamın adımlarını sayıyordu, sonunda düzlüğe varmışlardı. Jane durdu, başı dönüyordu. Alice kolunu beline dayayınca gözlerini kapatıp başını omzuna dayadı. ''Bundan sonrası hep yokuş aşağı.'' dedi Alice. Jane gözlerini açtı. Böylesine vahşi bir görüntü ile karşılaşacağı aklının köşesinden geçmezdi. Kar, rüzgar, dağlar ve sonsuzluğa kadar yalnızlık. ''Ne korkunç bir yer burası.'' diye söylendi. ''Alice yürüyelim.'' dedi. Yürüdüler. Aşağı iniş daha dikti. Sabahtan beri Maggie'nin dizginlerinden çeken Muhammed şimdi atın kaygan zeminde kayıp düşmemesi için dizginlerine asılıyordu. Karla örtülü kayalar arasında taş yığınlarını seçmek olanaksız gibiyse de Muhammed yol konusunda hiç duraksamıyordu. Jane Ellis'in soluk almasını sağlamak için şantalı alması gerektiğini biliyordu ama kızı taşıyamayacağından da emindi. Aşağı inerlerken kar önce hafifledi, sonra tümüyle kesildi, yol görünmeye başladı. Az sonra aşağı doğru akan diğer bir dere boyuna varmışlardı. Boz ve beyaz kayalar şimdi hafif yeşillenmişti. Kıyılarda bodur çalılıklar vardı. Ama rüzgar yine de yarın içinde savrula savrula esiyor, buzdan iğneler gibi Jane'in ceketinden içeri doluyordu. Çıkış nasıl giderek güçleşmişse iniş de giderek kolaylaşıyordu. Yol artık yer yer düzelmeye başlamış, hava biraz ısınmıştı. Jane yine bitkindi ama artık keyifsiz ve sıkıntılı değildi. Bir iki mil sonra Nuristan'ın ilk köyüne vardılar. Burasının erkekleri siyahlı beyazlı kalın yelekler giyiyorlar ve Muhammed'in güçlükle anladığı bir dil konuşuyorlardı. Muhammed, Alice'in Afgan parasıyla biraz ekmek satın alabildi. Jane kendini bitkin hissettiği için Alice'e geceyi orada geçirmeleri için yalvarmak istiyordu. Ama daha birkaç saat aydınlık vardı ve o gün Linar'a erişmeye çalışacaklarını konuşmuşlardı. O yüzden dudaklarını ısırıp yürümeye devam etti. Neyse ki geri kalan 4-5 mil epey rahat bir yoldu ve karanlık basmadan önce köye vardılar. Jane dev bir dut ağacının altına çöküp bir süre kıpırdamadan durdu. Muhammed bir ateş yakıp çay hazırlamaya girişti. Muhammed Jane'in batılı bir hemşire olduğunu duyurduğundan Jane şantalı emzirip altını değiştirirken bir grup hasta köylü toplanmış saygılı bir uzaklıkta kendisini bekliyordu. Jane gücünü toplayıp köylülere baktı. Hep beklenen iltihap kapmış yaralar, bağırsak parazitleri ve solunum yolları şikayetleri vardı. Ancak buradaki çocukların Beş Aslan Vadisi'ndekilerden daha iyi beslendikleri de görülüyordu. Bunun nedeni savaşın bu ıssız yeri pek etkilememiş olmasıydı. Bu acele kurulan klinik nedeniyle Muhammed ele geçirdiği bir tavuğu hemen pişirdi. Jane uyumayı yeğlerdi ama kendini yemeği beklemeye zorladı. Gelince de aç kurtlar gibi yedi. Tavuk lezzetsiz ve kayış gibiydi ama kendisi de o güne kadar olmadığı gibi açtı. Alice ile Jane'e köy evlerinden birinde bir oda verdiler. Uyku tulumlarını birleştirip yorgunca seviştiler. Jane sıcak yerde yatmaktan sevişmek kadar zevk almıştı. Alice sevişmelerinin hemen ardından uyudu. Jane birkaç dakika daha uyanık kaldı. Şimdi dinlenirken kasları eskisinden çok ağrımaya başlamıştı. Normal bir yatak odasında gerçek bir yatakta yattığını hayal etti. Perdeler arasından sokağın ışıkları parlıyor, dışarıda araba kapıları çarpılarak kapatılıyordu. Bir kenarda sifonlu tuvaletli bir banyo odası vardı. Sokağın başındaki eczaneden pamuk, kağıt, çocuk bezi ve bebek şampuanı alabilirdin. Uykuya dalarken Ruslardan kaçtık diye düşündü. Belki yurdumuza da varabiliriz. Belki gerçekten varabiliriz yurdumuza. Jane Ellis'in uyandığı anda erkeğin içinde bulunduğu gerilimi hissederek uyandı. Ellis bir an kas katı yattı olduğu yerde. Havlayan iki köpeğe kulak verdi, sonra hızla süzüldü yataktan. Oda zifiri karanlıktı. Jane bir kibrit çakıldığını duydu. Köşede bir mumun titrek alevi belirdi. Şantala baktı, bebek huzur içinde uyuyordu. Ne oldu diye sordu. Bilmiyorum. Alice Blue Jean'in çizmelerini ceketini giydi, dışarı çıktı. Jane de üzerine bir şeyler atıp ardından koştu. Yan odada pencereden giren ay ışığında bir yatakta yatan dört çocuk görülüyordu. Çocuklar tek battaniyenin altından açık gözlerle kendilerine bakmaktaydılar. Anne ve babası başka bir odada yatıyorlardı. Alice kapıda durmuş dışarı bakıyordu. Jane Alice'in yanına gitti. Ay ışığında tepeden kendilerine doğru koşan biri görülüyordu. ''Köpekler ayak seslerini duydular.'' dedi Alice. ''Kim bu peki?'' Birden yanlarında bir gölge belirdi. Jane önce irkildi, sonra Muhammed'i tanıdı. Elindeki hançer parıldıyordu. Koşan adam yaklaşmıştı şimdi. Yürüyüşü Jane'e yabancı değildi. Muhammed birden homurdanarak hançerini indirdi. ''Ali Ganim'' dedi. Jane belki mi hafifçe eğri olduğu için öyle garip koşan Ali'yi tanıdı. Neden ama diye mırıldandı. Muhammed öne çıkıp elini salladı. Ali adamı gördü, o da el salladı ve onlara doğru koştu. Muhammed'le kucaklaştılar. Jane Ali'nin soluğunu toparlamasını sabırsızlıkla bekliyordu. Sonunda Ali, "Ruslar ardınızda," dedi. Jane'in yüreği duracak gibi oldu. Kaçtıklarını sanmıştı. Ne olmuştu peki? Ali bir iki saniye daha soluklanmayı bekledi. "Mesut sizi uyarmam için gönderdi beni. Sizin çıktığınız gün 5 Aslan Vadisi yüzlerce helikopter ve binlerce asker tarafından taranmış. Sizi bulamayınca bugün Nuristan'a açılan bütün vadilere birer keşif kolu çıkartmışlar." "Ne diyor?" diye Elis adamın sözünü kesti. Jane eliyle adamı susturup sözlerini Elis'e aktardı. "Nuristan'a gittiğimizi nasıl öğrenmişler?" diye sordu. "Bu lanet yerde herhangi bir deliye saklanmaya karar vermiş olabilirdik." Jane Ali'ye sordu. Adam bir şey bilmiyordu. Jane, "Bu vadide de bir keşif kolu var mı?" diye sordu. "Evet, dün gece Aryu geçidinden hemen önce geçtim onları. Şu anda ilk köye varmış olabilirler." "Olamaz." Jane Ellis'e adamın söylediklerini anlattı. "Bizden bu kadar hızlı nasıl yürüyebiliyorlar?" Ellis omuzlarını silkti. Jane kendi sorusunu kendi yanıtladı. "Kendilerini ağırlaştıracak bir kadınla çocuk yok yanlarında da ondan. Yarın sabah yola erkenden çıkarlarsa bizi akşam olmadan yakalarlar," dedi Ellis. "Ne yapabiliriz peki?" "Şimdi yola çıkmamız gerek." Jane kemiklerinin sancıldığını hissediyordu. Sinirli bir sesle, "Bir yere saklanamaz mıyız?" diye sordu. "Nereye? Burada bir tek yol var. Ruslar evleri tek tek arayacak kadar kalabalıklar. Üstelik yöre halkı bizden yana olmayabilir. Ruslara saklandığımızı söyleyebilirler. Hayır, tek umudumuz onlardan ileride olmaktır." Jane saatine baktı. Gecenin ikisiydi. Pes etmeye hazırdı. "Ben atı yükleyeyim," dedi Ali. "Sen şantalı emzir. Muhammed, sen de bir çay hazırlayıp Ali'ye yiyecek bir şeyler verir miydin?" Jane eve döndü, giyinmesini tamamladı, şantalı emzirdi. Ellis de o arada bir fincan şekerli yeşil çay getirmişti. Şantal sütünü emerken Jane de bu acımasız takiple Jean-Pierre'in ne kadar ilgisi olduğunu merak ediyordu. Banda baskınında Ruslara yardım etmişti. 5 Aslan Vadisi'ni tararlarken onun bölgeyi tanıması paha biçilmeyecek değerdeydi. Rusların fare kovalayan köpekler gibi karısıyla kızını kovaladıklarını biliyor olmalıydı. Nasıl oluyordu onlara yardım edebiliyordu peki? Öfke ve kıskançlıktan sevgisi nefrete dönüşmüş olmalıydı. Şantal doymuştu. Tutku, kıskançlık ve ihanet nedir bilmemek, sıcak ya da soğuk, tok veya açlık dışında hiçbir duygusu olmamak ne iyi diye düşündü Jane. "Sen keyfine bak, hazır eline fırsat geçmişken yavrum," dedi. Ellis ile Muhammed yaktıkları lambanın altında haritaları inceliyorlardı. Ellis Jane'e izleyecekleri yolu gösterdi. Linar'ı Nuristan nehrine boşaldığı yere kadar izleyeceğiz, sonra tekrar tepelere vurup kuzeye çıkacağız. Sonra vadilerden birinden, Muhammed oraya varana kadar hangisi olduğunu kestiremiyor, geçip Kantivar geçidine varacağız. Nuristan vadisinden bugün çıkmak istiyorum. Böylece Rusların hangi yan vadiye girdiğimizi bilemeyecekleri için bizi izlemeleri güç olur. "Ne kadar uzak?" diye sordu Jane. "Yalnızca 15 mil, ama kolay ya da güç oluşu arazi durumuna bakar." Jane başını eğdi. "Gidelim öyleyse." Olduğundan daha neşeli göründüğü için gurur duyuyordu kendisiyle. Ay ışığında yola çıktılar. Muhammed hızlı yürümeye başlamıştı. At geri kalmaya çalıştıkça acımasızca kırbaçlıyordu hayvanı. Jane'in hafif başı ağrıyordu. Midesinde de bir bulantı vardı. Ama uykusu kaçmıştı artık. Yalnızca yorgun ve gergindi. Gece karanlığında ürkütücüydü yol. Kimi zaman nehrin kıyısındaki seyrek otlar arasında yürüyorlardı ki buna bir diyeceği yoktu. Ancak patika yamacı tırmanıp da 100 metre yükselince yerler karla kaplı olduğundan ayağının kayıp bebeğiyle birlikte düşüp öleceğinden korkuyordu. Kimi zaman bir seçenek çıkıyordu önlerine. Yol çatallaştığı zaman işi Muhammed'in tahminine bırakıyorlardı. İlk çatalda Muhammed aşağı ineni seçmişti ki sonunda bunun doğru olduğu anlaşıldı. Bir karış suyun içinden nehri geçmek zorunda kalmışlarsa da yolları epey kısalmıştı. İkinci seçimde yine nehir kıyısını seçtiler ama hemen pişman oldular sonra. Bir mil kadar gitmişlerdi ki birden duvar gibi dimdik bir kaya çıktı karşılarına. Onu tırmanamayacaklarına göre yapabilecekleri tek şey yüzmek olabilirdi. Gerisin geriye dönüp üst yola girdiler bunun üzerine. Bir sonraki ilk fırsatta yine nehir kıyısına indiler. Bu kere Patika nehrin 30 metre yukarısında daracık bir yerden geçiyordu. Yolun darlığından olacak at ürkmüştü, Jane de korkuyordu. Yıldızların ışığı altlarındaki nehri aydınlatacak kadar parlak olmadığından yar hemen yanı başında dipsiz bir uçurum gibi görünüyordu. Maggie sık sık duruyor, Muhammed hayvanı yürütmek için dizginlerini çekiştiriyordu. Patika yamaçta ani bir dönüş yapınca Maggie köşeyi dönmemekte direndi. Hayvanın art ayaklarını savurduğunu gören Jane geriledi. Ya gerilimli anı hissettiğinden ya da saat iki sütünden sonra bir daha uyuyamadığından olacak Chantal ağlamaya başladı. Alice kızı Jane'e verip Muhammed'e yardıma gitti. Alice dizginleri almak isteyince Muhammed kendisini saygısızca tersledi. O da bir gerilim içindeydi artık. Alice hayvanı arkadan itip bağırmakla yetindi. Jane bunun çok komik olduğunu düşünüyordu ki Maggie birden şahlandı. Muhammed dizginleri elinden kaçırıp sendeledi. Hayvan Alice'e çarpıp devirdi ve geri geri gelmeye devam etti. Neyse ki Alice yamaca doğru düşmüştü. At geri geri Jane'in üstüne geldiğinde Jane nehir tarafındaydı. Hayvanın kendisini bir itişle aşağı yuvarlamasını önlemek için heybelerden birine tutunarak ''Sersem hayvan!'' diye bağırdı. Chantal Jane ile atın arasında kalmıştı. Jane heybeyi bırakmaya korkarak birkaç adım sürüklendi hayvanın yanı sıra. Sonra kendini tehlikeye atarak heybeyi bıraktı, uzanıp dizginleri tuttu, ayağını yere sağlam basıp hayvanın başının yanında dur diye bağırdı. Maggie durdu. Jane döndü. Muhammed ile Alice düştükleri yerden doğruluyorlardı. ''Bir şeyiniz var mı?'' diye sordu Jane Fransızca. ''Eh iyiyiz'' dedi Alice. ''Ben feneri düşürdüm'' dedi Muhammed. ''Umarım lanet Rusların başına da aynı şeyler gelir'' diye Alice İngilizce konuştu. Jane ikisinin de atın az daha kendisini yerden aşağı yuvarlayacağını görmediklerini anlayınca bunu onlara söylememeye karar verdi. Dizginleri bulup Alice'e uzattı. ''Haydi gidelim artık. Yaralarımızı sonra sararız.'' Alice'in yanından geçip Muhammed'e ''Sen öne düş'' dedi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 301.